Ayrım 13. Vicdan zorbalığa karşı Stefan Zweig. Sayfa 125. Perin ve diğer cumhuriyetçiler cemaatin bu son yetki mercisine bir kez de 200'ler meclisinden görüş almayı önerirler. 200'ler meclisi 12. yüzyılın sonundan itibaren Zürih, Bern, Freiburg, Basel ve Cenevre'de kurulan 200 ila 300 üyeden oluşan büyük yasama meclisleri. Ama artık çok geçtir. Calvin karşıtları için direnmek çok tehlikeli olmuştur. 26 Ekim günü Serveto oy birliğiyle diri diri yakılmaya mahkum edilir. Bu gaddarca yargı kararı hemen ertesi gün Şampel Meydanı'nda infaz edilecektir. Serveto haftalardır zindanında gerçek dünyadan soyutlanmış, kendini uçuk ümitlere kaptırmıştır. Doğası gereği hayallere kapılmaya fazlasıyla hazırdır. Üstelik sözde dostlarının gizli imalarıyla kafası karışmış vaziyette, gitgide artan bir hararetle hakimleri kendi tezlerinin doğruluğuna ikna ettiğine ve birkaç güne kalmadan iktidarı zorla ele geçirmiş olan Calvin'in hakaretler altında ve utanç içinde oralardan kovulacağına dair çılgın hayallerle avutmaktadır kendini. Hakimler Meclisi'nin katipleri yüzlerinde sır vermez ifadelerle hücresine girip kararı okumak üzere parşömeni özenle açtıklarında uyanışı o denli korkunçtur. Yargı kararıyla Serveto'nun üzerine yıldırım düşmüş gibi olur. Okunan metni ertesi gün bir sapkın olarak diri diri yakılacağına dair bu korkunç hükmü hiç anlamıyormuş gibi kas katı kesilmiş vaziyette dinler. Sağarmış, bilinçsizmiş gibi birkaç dakika öylece kalır. Ardından işkenceler içindeki adamın sinirleri boşalır. İnleyerek, yalvarıp hıçkırmaya başlar. Gırtlağından ana dilinde çılgın bir korku çığlığı yükselir. Misericordias, merhamet. Buraya kadar hastalıklı bir biçimde aşınmış, aşırı yüklenmiş olan gururu bu korkunç haberle paramparça olmuştur adeta. Yıkılmış, mahvolmuş bir insan olarak donuk gözlerle ruhsuz bir biçimde önüne bakmaktadır. Çok bilmiş vaizler, Serveto üzerinden kazandıkları dünyevi zaferin ardından bir de dini zafer kazanmak adına hazır çaresizlik içindeyken ondan kendi isteğiyle yanıldığına dair bir itiraf koparma vaktinin geldiğine hükmederler. Ama o dakikada olağanüstü bir şey olur. İnancının bu en derin noktasına dokunulduğu anda, savlarını inkar etmesini istedikleri anda, bu ezilmiş, neredeyse tükenmiş adamın eski inadı ihtişam ve gururla alevlenir. İsterlerse idam etsinler, işkence yapsınlar, yaksınlar, vücudunu lime lime doğrasınlar. Serveto ideolojisinden taviz vermeyecektir. Özellikle de bu son günleri bilimin gezgin şövalyesini bir şehit ve inanç kahramanı mertebesine yükseltecektir. Lozan'dan özel olarak Calvin'in zaferini kutlamak üzere koşup gelmiş Farel'in ısrarlarını sertçe geri çevirir. Dünyevi bir mahkemenin kararı bir insanın tanrısal konularda haklı ya da haksız olduğu konusunda bir kanıt oluşturamaz diye bir açıklamada bulunur. Katletmek, ikna etmek anlamına gelmez. Serveto'ya hiçbir şey kanıtlayamamışlardır. Sadece onu boğazlamaya çalışmaktadırlar. Farel, tehditlerle de, vaatlerle de, ölüme şimdiden teslim olan kurbanın ağzından rücu ettiğine dair tek bir kelime alamaz. Lakin Serveto, kendi kanaatlerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla birlikte sapkın olmadığını, aksine inançlı bir Hristiyan olduğunu açıkça göstermek üzere Hristiyan inancı gereği ölmeden önce en kanlı düşmanıyla bile barışmak için Calvin'in kendisini zindanında ziyaret etmesine hazır olduğunu açıklar. Bu ziyaret hakkında yine sadece tek bir tarafın verdiği bilgilere sahibiz, Calvin'in verdiği bilgilere. Ama Calvin'in içsel katılığı ve ruhunun sertliği kendi anlatımlarında bile korkutucu, itici bir biçimde ortaya çıkar. Kurban edecek kişi kurbanının ıslak zindan hücresine iner inmesine ama niyeti bu ölüm mahkumunu bir sözde olsun teselli etmek, ertesi sabah en feci işkencelerle ölecek bir insana kardeşçe ya da Hristiyanca bir destek vermek değildir. Calvin soğuk ve afaki bir soruyla konuşmaya başlatır. Serveto onu neden çağırmıştır? Söyleyeceği ne vardır? Belli ki Serveto'nun dizlerine kapanarak her şeye gücü yeten diktatörün yargı kararını kaldırması ya da en azından hafifletmesi için sızlanmaya başlamasını beklemektedir. Oysa mahkum çok sade bir cevap verir ve bu cevap insan gibi insan olan herkesi sarsmalıdır. Calvin'i sadece af dilemek üzere çağırmıştır. Kurban, kendini kurban edene Hristiyanca bir barışma fırsatı sunmaktadır. Calvin'in taşlaşmış gözleri ise politik ve dini hasmını asla bir Hristiyan, bir insan olarak görmek istemeyecektir. Kendi verdiği bilgilerde Calvin duygusuzca bu isteğine onun şahsına karşı bir nefret beslemediğimi ileri sürerek "Hakikat de budur zaten, itiraz ettim." der. Serveto'nun ölmeden önce yaptığı bu jestin Hristiyanca yanını hiç anlamadan ya da anlamak istemeden aralarında insanca barışmayı tümüyle reddeder. Serveto onu şahsıyla ilgili her şeyi bir yana bırakmalı, teslisi inkar etmekle Tanrı karşısında hataya düştüğünü itiraf etmelidir sadece. Calvin'in içindeki ideolog bilerek ya da bilmeyerek şimdiden kurban edilmiş, ertesi sabah değersiz bir odun parçası gibi ateşe atılacak bu adamı meslektaşı gibi görmeyi kabul etmemektedir. Katı bir dogmacı olarak Serveto'yu kendi kişisel tanrı kavramını, dolayısıyla tanrıyı inkar eden biri olarak görmektedir sadece. Onu bu saplantılı, şuursuz dogmacılığı için önemli olan bir tek şey vardır: haklı olduğuna dair bir itiraf koparmak. Ama Serveto, bu insanlık dışı bağnazın yitip gidecek olan bedeninde yaşayan ve onun içinde ölümsüz olan tek şeyi, imanını ve inancını söküp almak istediğini hissetmiştir. İşte o an işkenceler içindeki bu adam şahlanır, her tür korkakça itirafı kesinlikle reddeder. Böylece Calvin açısından söylenecek her söz gereksizdir. Dini konularda tam anlamıyla biat etmeyen bir insan, onun indiğinde artık din kardeşi sayılmaz. O, şeytanın uşağı bir günahkardır ve ona söylenecek her dostça kelime beyhudedir. Bir sapkın için bir nebze bile olsa iyileğine gerek vardır. Calvin sert bir harekette sırtını döner, tek kelime etmeden, dostane bir bakış atmadan kurbanını terk eder. Arkasından demir sürgü şakırdar ve bu bağnaz iddia sahibi korkunç derecede duygusuz kelimelerle kendi kendine ebediyen itham edilen konumuna düşürecek şu sözlerle notlarını tamamlar. Yüreklendirmelerle de uyarılarla da onu hizaya getiremeyince Rabbimin izin verdiğinden daha bilgece davranamazdım. Aziz Paulus'un kuralına uyarak kendi hükmünü kendi vermiş olan bu sapkın insandan uzaklaştım. Kazağa bağlanarak hafif ateşte ağır ağır kızarmak, bütün infaz türleri arasında en eziyetlisidir. Gaddarlığıyla ünlü orta çağda bile uzun süren bu korkunç yönteme sadece pek az vakada başvurulmuştur. Mahkumlar çoğu kez kazağa bağlanmadan önce boğulmuş ya da uyuşturulmuştur. Protestanlığın bu ilk sapkınlık kurbanına özellikle de bu en iğrenç, en korkunç ölüm türü reva görülmüştür ve Calvin'in insancıl dünyanın tümünden yükselen öfke çığlıkları karşısında Serveto'nun katli esnasında uygulanan bu olağanüstü gaddarlığın sorumluluğunu üzerinden atmak için sonraları, çok sonraları elinden geleni denemesi anlaşılabilir bir şeydir. O da, kilise meclisinin diğer öğeleri de Serveto'nun bedeni çoktan kül olduktan sonra diri diri yakma şeklindeki bu ölümü daha hafif olan kılıçla infaza çevirmek için çok gayret gösterdiklerini anlatırlar. Yazık ki gayretleri sonuçsuz kaldı. Genus mortis conati sumus mutare sed frustra. Meclis kayıtlarında bu göstermelik gayrete dair tek bir kelimeye rastlanmaz. Kaldı ki bu davayı bizzat zorla başlatan Serveto'nun idam kararını itaatkar üyelerden neredeyse kerpetenle söküp alan Calvin'in daha insani bir infaz yöntemini kabul ettirmek için Cenevre'de
birdenbire pek etkisiz, pek güçsüz bir adam haline geldiğine hangi tarafsız kişi inanır? Gerçi Calvin'in Serveto'nun öldürülüş biçiminin hafifletilmesine niyetli olduğu laf olarak gerçekten de doğrudur. Tabii ki tek koşulla, Serveto bu hafifletmeye ancak bir sacrificio da intelletto, yani son anında fikrinden rücu etmek suretiyle hak edebilecektir. İddiasının diyalektik açıdan çarpıklığı işte burada yatar. Calvin hasmına karşı hayatında ilk kez şefkat gösterirken bunu insanlığından değil sadece politika uğruna yapacaktır. Zira yakılacağı kazığın önünde Serveto'dan haksız olduğuna, Calvin'in haklı olduğuna dair bir ödün koparmak Cenevre öğretisi bakımından kim bilir ne büyük bir sükse olacaktır. Korku içindeki bu adamı son anda kendi öğretisi uğruna şehit olmadığını, kendi öğretisinin değil, Calvin'inkinin doğru, hatta dünyadaki tek doğru öğreti olduğunu bütün dünyaya ilan etme noktasına getirmek ne büyük bir zafer olurdu. Ama ödemek zorunda olduğu bedeli Serveto da bilmektedir. İnada karşı inat, fanatizme karşı fanatizm. Daha insaflı bir ölüm karşılığında bedel olarak Maître Jean Calvin'in dogmalarını kabul etmektense kendi kanaati uğruna tarifsiz ıstıraplar içinde ölmek. Bir yarım saat boyu ölçülmez acılar çekmek. Ama inancı uğruna şehitlik mertebesine erişmek ve de aynı zamanda hasmına ebediyen insanlık dışı davranma utancını yüklemek. Serveto bu pazarlığı sertçe reddeder ve inadının acı bedeli olarak akla gelebilecek her tür eziyeti çekmeye razı olur. Sonrası tam bir vahşettir. Tutuklu 27 Ekim'de sabah saat 11'de çürümüş paçavraları içinde zindandan çıkarılır. Işığa alışkanlığını yitirmiş gözleriyle uzun zamandır ilk ve sonsuzluktan önce son kez gökyüzüne bakar. Karmakarışık sakalıyla kir içinde bir deri bir kemik zincirlere bağlı ileriye doğru sendeler mahkum. Parlak sonbahar ışığında yüzünün kül rengi çökkünlüğü korkunç bir etki bırakır. Belediye binasının basamaklarına gelince katilleri, toplanan halkın gözü önünde müşavirlerin okuyacakları yargı kararını dinlerken diz çökmesi için güçlükle yalpalayan adamın haftalar öncesinde yürümeyi unutmuştur. Kabaca ve hoyratça dizlerine vururlar. Miguel Serveto, seni zincire bağlı olarak Şampel'e götürülmeye, bedenin kül oluncaya dek diri diri yakılmaya mahkum ettik. Seni, seninle birlikte basılmış kitaplarını ve el yazılarını. Başkalarına böyle bir cürüm işlemeye niyetlenecek herkes, uyarıcı bir ibret olsun diye ömrünü böyle tamamlayacaksın. Ürpererek ve titreyerek dinler mahkum bu sözleri. Ölümün eşiğindeyken dizlerinin üzerinde sürünerek mahkeme heyeti üyelerine yaklaşır. Çekici acıların aşırılığı onu tanrı kuşkusuna düşürmesin diye kılıçla infaz edilmesi yolunda küçük bir lütufta bulunmaları için yalvarır. Günaha girmişse eğer bu bilmeden olmuştur. Ama o daima bir tek düşüncenin peşinden gitmiştir. Tanrının onurunu korumanın peşinden. O anda Farel yargıçlarla diz çökmüş adamın arasına girer. Uzaktan duyulacak bir biçimde ölüme mahkum edilmiş olan bu adama daha insaflı bir infaz lütfuna erişmek için Teslis'e karşı savından vazgeçmeye razı olup olmadığını sorar. Fakat özellikle de o son an genelde sıradan biri olan bu adamın ahlaki duruşunu yükseltir. Serveto daha önce verdiği imanı uğruna her şeye katlanacağına dair sözü yerine getirmekte kararlı davranarak önüne getirilen bu pazarlığı bir kez daha geri çevirir. Bu suretle geriye sadece trajik gidişatın devamı kalır. Konvoy harekete geçer. Önde yüzbaşı ve yaveri yürümektedir. İkisi de rütbelerinin işaretlerini taşımaktadır ve etrafları okçu askerlerle çevrilidir. Arkalarından da her zaman olduğu gibi meraklı kalabalıklar gelir. Şehri kat ederken yol boyunca ürkek ve suskun bakan sayısız seyircinin önünde Farel mahkumun yanından hiç ayrılmaz. Her adımda Serveto'ya son dakikada da olsa yanıldığını itiraf etmesi, yanlış görüşlerinden dönmesi için etki etmeye çalışır. Servet onun verdiği ölümü hak etmediğine ama buna rağmen Tanrı'ya kendisinden davacı olan kişiye merhamet etmesi için yalvardığına dair gerçekten de inançlı cevabı üzerine, Farel dogmatik öfkesiyle onun üzerine yürür. Ne? Günahların en büyüğünü işlediğin halde haklı olduğunu mu savunuyorsun? Böyle devam edersen sana son nefesine kadar eşlik etmeye karar vermiş olduğum halde bundan böyle vazgeçeceğim ve seni Tanrı'nın yargısına terk edeceğim. Ama Servet o artık cevap vermez. Cellatlardan ve kavgacılardan tiksinmektedir. Onlara tek kelime bile etmeyecektir. Güya sapkın, güya Tanrı'yı inkar eden bir kişidir. Ama kendini avutmak ister gibi durmadan, Tanrım, ruhumu kurtar, ey İsa, ebedi Tanrı'nın oğlu, bana merhamet et diye mırıldanır. Sonra da orada bulunanlardan yüksek sesle onunla birlikte onun için dua etmelerini rica eder. İnfaz edileceği meydana vardıklarında bağlanıp yakılacağı kazığın önünde imanını tazelemek üzere bir kez daha diz çöker. Sapkın dedikleri kişinin bu temiz tavırlarıyla halkı etkileyeceğinden endişe duyan fanatik Farel, huşu içinde diz çökmüş olan adamın üzerinden haykırır. Görüyorsunuz işte, şeytan bir insanı pençelerine aldığında neler oluyor. Bu adam çok bilgilidir. Belki de gerçekten doğru yaptığına inanıyordu. Ama şimdi şeytanın elinde ve bu hepinizin başına gelebilir. Bu arada iğrenç hazırlıklar başlamıştır. Odunlar kazığın etrafına yığılmış, Servet onun kazığa asılacağı zincir şakırdamaya başlamış, cellat mahkumun ellerini bağlamıştır. O esnada Farel son kez "Ah Tanrım, Tanrım!" diye sessizce iç geçiren Servetto'ya yaklaşır. "Söyleyecek başka sözün yok mu?" diye hiddetle haykırır. Bu ukala Servetto'nun kazığı görünce tek hakiki öğretiyi, kalvenci öğretiyi kabul edeceğini ummaktadır. Ama Servetto cevabını verir. "Tanrı'dan söz etmekten başka ne yapabilirim ki?" Farel düş kırıklığı içinde kurbanından uzaklaşır. Artık diğer cellat, bedeninin celladı, iğrenç görevini yerine getirecektir. Servet o demirden bir zincirle kazığa asılır. Bir deri bir kemik bedeninin etrafına 4-5 katlı bir ip dolanır. Cellat, yamakları canlı vücuduyla etini kesen düğümlerin arasına kitabını ve Servet onun bir zamanlar Calvin'e kardeşçe fikrini almak üzere Sapsigilio Secreti göndermiş olduğu müsveddeleri sıkıştırırlar. Son olarak da alay etmek için başına yapraklardan örülü, kükürde bulanmış bir taç geçirirler. Bütün bu son derece dehşet verici hazırlıklarla celladın işi bitmiş olur. Artık iş sadece odun yığınını tutuşturmaya kalmıştır. Cinayet başlamıştır. Her yandan alevler yükselirken canı yanan adam öylesine müthiş bir çığlık atar ki insanlar bir anda ürküp kaçar. Ateş ve duman, acılar içinde kıvranan vücudunu kısa sürede sarar. Diri bedenini ağır ağır kemiren alevlerin arasından adlandırılamaz işkenceler içindeki insanın tiz ıstırap çığlıkları aralıksız olarak ve gitgide daha keskin bir şekilde işitilir. Sonunda kulakları yırtarcasına en samimi imdat çağrısı yükselir. İsa, ebedi Tanrı'nın oğlu, bana merhamet et. Bu tarif edilemez derecede dehşet verici ölüm savaşı yarım saat sürer. Ancak ondan sonra alevler doymuş olarak içlerine kapanır, duman yayılarak dağılır ve kararmış direkte kırmızı kor halindeki zincire bağlı kapkara, tüten, kömürleşmiş bir kütle kalır. Artık insanca hiçbir şey hatırlatmayan iğrenç bir jelatin. Bir zamanlar tanrısal ruhun soluk alan bir parçası olarak düşünen, tutkuyla ebediyete erişmeye çabalayan bu fani yaratık, kalbine bir an için olsun din kardeşinin yargıcı ve katili olmaya cüret etmekle haddini nasıl insanlık dışı bir biçimde aştığını öğretebilecek korkunç bir pisliğe, feci biçimde tiksinç ve pis kokulu bir kütleye dönüşmüştür artık. Peki bu dehşet anlarında kalben nerededir? Dahli yokmuş gibi görünmek ya da kendi sinirlerini korumak üzere ihtiyatla evde, pencereleri kapalı çalışma odasında kalmış, o korkunç işleri cellada ve hoyrat din kardeşi Farel'e teslim etmiştir.
masum bir insanın izini sürerken, itham ederken, tahrik ederken ve kazığa götürürken, kalben hiç yorulmadan herkesin en önünde koşmuştur. Oysa infaz saati geldiğinde ortalıkta görünenler bu dindar cinayeti isteyen ve azmettiren gerçek suçlular değil, sadece ücretli işkenceci yamaklarıdır. Gözlerinin içine bakmaya cesaret edemediği suskun cemaate bu işin nedenli yüce, nedenli gerekli ve haklı bir iş olduğuyla övünmek üzere resmi siyah cübbesiyle kürsüye ancak ertesi pazar çıkabilir. Hoşgörü manifestosu. Hakikati aramak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek asla suç olamaz. Kimse bir inanca zorlanamaz, inanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Servetto'nun yakılması bütün çağdaşlarınca ahlaki açıdan reform hareketinin bir yol ayrımı olarak algılanır. Aslında o şiddet dolu yüzyılda bir insanın idam edilmesi çok dikkat çekici bir anlam taşımaz. İspanya kıyılarından yukarıya, Kuzey Denizi'ne, Britanya adalarına kadar İsa'nın onuruna sayısız sapkın yakılmaktadır. Binlerce ve binlerce savunmasız insan, yegane hakikatin birbirinden farklı kiliseleri ve mezhepleri adına infaz yerlerine sürüklenmekte, yakılmakta, kelleleri uçurulmakta, boğazlanmakta ya da boğulmaktadır. At demiyorum, domuz olsaydı bu telef olanlar, prensler çok büyük ziyana uğradığını söylerlerdi, diye yazar Castellio'nun sapkınlığa dair kitabında. Ama yok edilenler sadece insan oldukları için kurbanları saymak kimsenin aklına gelmez. Tabii ki bizim savaşlar yüzyılımızı önceden tahmin edemeyeceği için bilmem ki diye içini çeker Castellio ümitsizlikle. Herhangi bir zamanda bizim çağımızdaki kadar çok kan dökülmüş müdür? Lakin yüzyıllar içinde sayısız gaddarca eylem arasından daima biri çıkar, dünyanın uyur görünen vicdanını uyandırır. Servetto'nun işkence alevleri de zamanının diğer bütün alevlerinden daha fazla parlar ve Gibbon 200 yıl sonra bile böyle bir kurban etme biçiminin ona Engizisyon'un odun yığınlarının üzerinde yakılan binlerce kişiden daha fazla müteessir ettiğini itiraf eder. Edward Gibbon 1737-1794 Usçu, İngiliz tarihçi ve bilim adamı. Özellikle Roma İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküş tarihi adıyla çalışmasıyla tanınır. Zira Servetto'nun idam edilmesi, Voltaire'in sözleriyle ifade etmek gerekirse, reform hareketinin içindeki ilk din cinayetidir. Hareketin doğuş fikrinin ilk olarak geniş ölçüde açık biçimde inkarı demektir. Aslında sapkın kavramı özellikle herkesçe özgürce yorumlama hakkı vaat eden Protestan öğretisi adına bir saçmalıktır. Luther, Zwingli ve Melanchthon da başlangıçta harekete aykırı düşenlere ve onu abartanlara karşı alınan şiddet içeren her türlü önlem hakkında açıkça nefretlerini gösterirler. Luther açık ve net konuşur. Ölüm kararlarını pek sevmem. Hatta hak edilmiş olanlarını bile. Beni bu vakada asıl korkutan şey ibret verilmek istenmesidir. Bu yüzden de sahte doktorların idam edilmesini hiçbir şekilde onaylamam. Unutulmaz bir sadelik içinde şöyle ifade eder. Sapkınlar kaba biçimde zorbalıkla ezilmemeli ya da susturulmamalıdır. Onlarla sadece Tanrı sözü aracılığıyla mücadele edilmelidir. Zira mezhepten sapmak açısından sapkınlık manevi bir durumdur. Ateşle ya da suyla maddeten yok edilemez. Zwingli de bu konuda şehir meclisine yapılan başvurulara da, her tür bedensel şiddet uygulamasına da nefretini aynı derecede açık biçimde dile getirir. Lakin yeni öğreti bu arada kendi de başlı başına bir kiliseye dönüştüğü için eskisinin çoktandır bildiği bir şeyi, otoritenin güç kullanmaksızın uzun süre ayakta kalamayacağını kabul etmek zorundadır. Bunun üzerine Luther kaçınılmaz olan kararı ertelemek için önce bir uzlaşmaya varılmasını önerir. Haretikis, sapkınlar ile sedetiosis, asiler arasında reform kilisesiyle sadece manevi ve dini konularda fikir ayrılığı olan remonstranten, itirazcılar ile dini düzenle birlikte sosyal düzeni de değiştirmek isteyen esas asiler, seditiosis arasında bir fark gözetilmesini ister. İtirazcılar, Armeniusçuluk olarak da bilinir. 17. yüzyıl başlarında Flemenk Reform Kilisesi'ne bağlı ilahiyatçı Jacobus Armenius 1560-1609 tarafından geliştirilmiş, Kalvenciliğin kader konusundaki katı öğretisine karşı çıkan liberal ilahiyat akımı. Yetkililer bu saydıklarından sadece sonuncusuna, bununla kastedilen komünist anabaptistlerdir, baskı uygulamalarına icazet verirler. Reform kiliselerinin önderlerinden hiçbiri farklı düşünenlerin, özgür düşünenlerin cellada teslim edilmelerine son adım olarak karar vermek istemez. İçlerinde hala kendilerinin de din devrimcileri olarak Papa karşısında, Kaiser karşısında içsel inançlarını en kutsal hak olarak ifade etmiş olduklarının anısı yaşamaktadır. Bu yüzden de yeni bir engizisyonun, bir protestan engizisyonunun ihdas edilmesi imkansız bir şey olarak görünür onlara. Dünya tarihine geçecek bu ilk adımı Servetoyu yakmakla Calvin atmış olur. Reformun mücadeleler sonucu kazandığı Hristiyan insanın özgürlüğünü bir ısırışta koparmış, Hristiyan inancıyla ilgili meseleleri kendilerine göre yorumladıkları için insanları diri diri yakmak konusunda saygınlığı adına hiç olmazsa 1000 yıldan fazla tereddüt etmiş olan Katolik Kilisesini bir hamlede geride bırakmıştır. Calvin, dini tiranlığının bu zelil hareketiyle egemenliğinin henüz 20. yılında reformun namusunu kirletmiştir. Yaptığı iş ahlakı bakımından Torquemada'nın bütün cinayetlerinden daha tiksindiricidir. Thomas de Torquemada, 1420-1498, İspanya'nın ilk Engizisyon lideri, İspanya Kralı 5. Ferdinando'nun döneminde görev yapmıştır. Zira Katolik Kilisesi bir sapkını cemaatinden uzaklaştırırken, dünyevi mahkemeye teslim ederken hiçbir şekilde şahsi nefretinden kaynaklanan bir amaç gütmez. Maksadı ebedi ruhu fani günahkar bedenden ayırarak bir arınma eylemi gerçekleştirmek, Tanrı'ya kavuşabilmesi için onu kurtarmaktır. Calvin'in soğuk yüzlü adaleti böyle bir günahtan arındırma fikrinden tümüyle yoksundur. Onun meselesi Servetto'nun ruhunu kurtarmak değildir. Şampel'deki odun yığını sadece Calvinci öğretinin dokunulmazlığını pekiştirmek üzere tutuşturulmuştur. Servetto hiçbir zaman Tanrı'yı inkar eden biri olmamıştır. Tanrı'yı değil, Calvin'in bazı savlarını inkar ettiği için böylesine acı bir ölüm tatmıştır. Bu yüzden yüzyıllar sonra özgür şehir Cenevre, özgür düşünür Servetto için dikilen anıtın üzerindeki yazıda onu çağının kurbanı olarak nitelemekle Calvin'i temize çıkarmış olmaz. 13. ayrımın sonu, sayfa 137.